Ayrım 25, Kobra, Frederick Forsyth. Sayfa 335. Dördüncü kısım, Zehir. 15. bölüm. Don Diego Esteban hayatta üç şeye inanırdı. Tanrısına, sınırsız bir servet sahibi olma hakkına ve bu ikisine karşı çıkan herkesi şiddetle cezalandırmaya. Nogales'te el konan kokain balyalarının Karayipler'de kaybolduğu varsayılan sürat teknelerindeki mal olduğunu öğrenince baş müşterilerinden biri tarafından fena halde kandırıldığına tamamen emin oldu. Neden bunu yaptıkları belliydi, açgözlülük. Bunu yapanın kimliği yakalama biçiminden ve o yerin özelliklerinden ortaya çıkarılabilirdi. Nogales tam sınırda küçük bir şehirdi ve Meksika tarafı Sinaloa kartelinin kontrolü altında bulunan bir alanın tam ortasındaydı. Sınırın karşısı ise kendilerine harika çocuklar adını veren Arizonalı bir sokak çetesinin yuvasıydı. Don Diego tam da Kobra'nın istediği gibi düşünerek Sinaloa kartelinin kokaini denizde çalıp kazancını iki katına çıkardığına inanıyordu. İlk tepkisi Alfredo Suarez'e bütün Sinaloa siparişlerini iptal edip onlara bir gram bile göndermemesini emretmek oldu. Bu kararı zaten tedarik sıkıntısı yaşayan Meksika tarafında bir krize yol açtı. Sinaloa şefleri Don'dan hiçbir şey çalmadıklarını biliyorlardı. Başkaları olsa sadece şaşırırlardı. Ama kokain çetelerinin tatmin duygusundan başka tanıdıkları tek duygu öfkedir. Sonunda Kobra Meksika'daki DEA bağlantılarını kullanarak Meksika polisi içinde bir sahte haber yaydı. Buna göre Nogales'teki yakalanma Körfez karteli ve onların müttefiki La Familia'nın Amerikalı yetkililere ihbarı sonucu gerçekleşmişti. Oysa bu haber tamamen Kobra'nın uydurduğu bir şeydi. Teşkilattaki polislerin yarısı çeteler hesabına çalıştığı için yalan haber hemen yayıldı. Bu Sinaloa için savaş ilanı anlamına geliyordu. Nitekim onlar da böyle yaptı. Körfez çetesi ve onların La Familia'daki dostları kimseye kazık atmadıkları için neler olduğunu anlamadılar. Ama karşılık vermekten başka seçenekleri yoktu. İnfazcı olarak da para için en korkunç cinayetleri işleyebilen Zeta çetesini devreye soktular. 2012 yılı başlarında Sinaloa üyeleri ard arda öldürülmeye başlandı. Meksikalı yetkililer ordu ve polis teşkilatı hiç müdahale etmeyip sadece yüzlerce cesedi toplamakla yetindiler. Dexter tam olarak ne yapıyorsun diye sordu Kobra'ya. Kasıtlı dezenformasyonun gücünü gösteriyorum dedi Paul Devereaux. Bunu 40 yıllık soğuk savaş döneminde epey bedel ödeyerek öğrenmiştik. O yıllarda bütün istihbarat kurumları en yıkıcı silahın düşman teşkilat içine yerleştirilen gerçek bir köstebek hariç o teşkilatı içinde bir casus bulunduğuna inandırmak olduğunu anlamışlardı. Kobra'nın selefi yıllarca CIA içinde bir Sovyet ajanı olduğu saplantısıyla yaşamış, onun bu kuşkusu neredeyse bütün teşkilatı çökertecek olmuştu. Atlantik'in karşı tarafında Britanyalılar 5. adamı Burgess, Philby, McLean ve Blunt'tan sonraki köstebek ortaya çıkarmak için yıllarca boşuna uğraşmışlardı. Kuşkular yanlış bir adamın üstüne yöneldiği zaman o kişinin kariyeri sona eriyordu. Üniversiteyi bitirir bitirmez girdiği CIA'de giderek yükselen Devereaux, o yıllar içinde iyi bir gözlemci olmuş ve çok şey öğrenmişti. Ve geçmiş yıllarda öğrenmiş olduğu şeyler sayesinde başkalarının hemen pes ettiği kokain endüstrisini çökertme görevinin mümkün olabileceğine inanmıştı. Tecrübeleri ışığında kartellerle casus teşkilatları arasında önemli benzerlikler görebiliyordu. Her ikisi de içine kapalı biraderliklerdir diye açıkladı Dexter'a. Aralarına aldıkları kişilere karmaşık ve çok gizli ritüeller uygularlar. Paranoya sınırına dayanan kuşkuculukla beslenirler. Sadık olanlara karşı sadık, ihanet edenlere karşı acımasızdırlar. Onların dışındaki herkes sırf dışarıda oldukları için zanlıdır. Bırak dostlarına, kendi karılarına veya çocuklarına bile açılmazlar. Dolayısıyla sadece birbirleriyle ahbaplık ederler. Bunun sonucu olarak da söylentiler samanlık yangını gibi hemen yayılır. İyi bilgi hayatidir. Kazayla edinilen yanlış bilgi üzücüdür. Ama hünerli bir dezenformasyon ölümcül olur. İncelemelerine başladığı ilk günden beri Kobra'nın fark ettiği bir şey, ABD ve Avrupa'daki durumun çok önemli bir noktada farklı oluşuydu. Avrupa'da kokainin sayısız giriş noktası vardı ama Amerika'ya giren malın %90'ı bu ürünün bir gramını bile üretmeyen Meksika'dan geliyordu. Meksika'nın 3 dev çetesi ve daha küçük karteller giderek azalan kokaini kapışmak ve intikam almak için birbirlerini kırarken, sınırın kuzey tarafında önce ürün kıtlığı halindeki sorun artık tam anlamıyla bir kuraklık düzeyine gelmişti. O kış başına kadar Amerikalı yetkililer sınırın güneyindeki kanlı çılgınlık kendi taraflarına bulaşmadığı için memnundu. Ne ki o Ocak ayında şiddet olayları sınırı geçmeye başladı. Meksika çetelerini yanlış bilgilendirmek için Kobra'nın yaptığı tek şey Meksika polisine yalan haberler sızdırmaktı. Geri kalanını onlar yapardı. Sınırın kuzeyinde bu iş o kadar kolay olmuyordu. Ama Amerika'da dezenformasyon yaymak için iki başka kanal vardır. Bunlardan biri binlerce radyo istasyonudur. Bu radyolardan bazıları o kadar karanlıktır ki düpedüz yeraltı dünyasına hizmet eder. Bazı istasyonlardaysa kısa yoldan ünlü ve zengin olmak isteyen hırslı genç DJ'ler vardır. Bu gençler sansasyonel olduğu sürece haberlerin doğruluğunu araştırmazlar. Diğer kanal ise internet ve onun sıra dışı çocuğu blogdur. Jeremy Bishop'un deha düzeyindeki teknoloji bilgisiyle Kobra kaynağı asla bulunamayacak bir blog ağı yaratmıştı. Blogçu kendisini Amerika'da faaliyet gösteren çeşitli çetelerde bulunmuş, bir emekli gangster olarak tanıtmış, hala çoğuyla bağlantıları olduğunu, hatta polis teşkilatlarında bile kaynakları bulunduğunu söylüyordu. Blogçu DEA, CIA, FBI ve daha başka bir düzine teşkilattan aldığı bölük bölçük gerçek haberlerle kıtadaki bütün büyük çeteleri şaşırtmaktaydı. Bu haberlerin bir kısmı kendileri hakkında, bir kısmı ise rakipleri ve düşmanları hakkındaydı. Servis edilen gerçek bilgilerin arasında iç savaşlara yol açabilecek yalan haberler de vardı. Rio Grande'den Kanada'ya kadar olan alanda kokaini kontrolünde tutan ne kadar çete varsa, hapishane çeteleri, sokak çeteleri, motosiklet çeteleri hepsi birbirine düşman olmuştu. O ayın sonuna doğru genç DJ'ler her gün bu blokta yazılanları süsleyip yayımlamaya başlamışlardı. Paul Devereaux ender gösterdiği bir esprili anında blokçuya Kobra adını verdi. Ve en büyük ve en vahşi sokak çetesi olan Salvadorlular MS-13 ile işe başladı. Bu devasa çete El Salvador'daki kanlı iç savaşın bir tortusuydu. Acıma duygusundan yoksun genç teröristler işsiz kalınca bir çete kurup başkent San Salvador'daki bir sokağın adını verdiler. La Mara. İşledikleri suçlar küçük bir ülke için fazla gelince komşu Honduras'a yayılıp aralarına buradan da 30 bin yeni üye kattılar. Honduras hükümeti yeni yasalar çıkarıp bunlardan binlercesini hapse tıktı. Liderleri önce Meksika'ya kaçtılar, sonra bu ülkeyi fazla kalabalık bulup Los Angeles'a taşındılar ve adlarına 13. caddeyi de eklediler. Kobra onları çok iyi incelemişti. Vücutlarını kaplayan dövmelerini, Salvador bayrağının rengi olan mavi-beyaz kıyafetlerini, kurbanlarını palalarla doğramalarını ve ünlerini biliyordu. Amerikalı çeteler arasında ne dostları vardı ne de müttefikleri. Herkes onlardan korktuğu ve nefret ettiği için Kobra işe MS-13 ile başladı. Nogales'te el konan kokaini konu ederek Salvadorlulara bu malın aslında onlara gönderildiğini fakat yetkililer tarafından ele geçirildiğini bildirdi. Ardından biri doğru biri yalan iki bilgi verdi. Birinci haber kamyondaki personelin kaçmasına göz yumulduğuydu. İkincisi ise el konan kokainin imha edilmek üzere eyalet başkenti Flagstaff'a götürülürken ortadan kayboluşuydu. Yalan haber malın Latin Kralları çetesi tarafından kurtarılmış olmasıydı. Yani kokaini MS-13'ten çalmış oluyorlardı. Sadece Arizona'da yayınlanmasına rağmen 20 eyalette ve yüzlerce şehirde Click adlı kolları olan MS-13'ün bu haberi işitmemesi mümkün değildi. Bir hafta geçmeden MS-13 Amerika'daki diğer dev çete olan Latin Krallarına savaş ilan etti. Şubat başlarında motosiklet çeteleri arasındaki uzun barış sona erdi. Hells Angels, Bandidos ve Outlaws'a savaş açtı. Bir hafta sonra kan banyosu ABD'nin yeni kokain merkezi olan Atlanta'yı sardı. Atlanta, Meksikalıların kontrolü altındadır. Kübalılar ve Porto Rikolular onlarla birlikte iş yaparlar. Fakat onların altındadırlar. Eyaletler arası otoyol ağı ABD-Meksika sınırından kuzeydoğudaki Atlanta'ya uzanır. Bir başka hatta DEA'nın kuykünü kuruttuğu erişim yeri olan Florida'ya, buradan da kuzeydeki Baltimore'a, Washington'a, New York'a ve Detroit'e ulaşır. Düzmece haberle gaza gelen Kübalılar sınırdan gelen zaten çok az sevkiyat konusunda kendilerini kazıkladığına inandıkları Meksikalılara savaş açtılar. Bandidos ve Outlaws karşısında ağır kayıplar veren Hell's Angels dostları olan ırkçı Aryan biraderler çetesinden yardım istedi. Aryanların hakim olduğu hapishanelerde cinayet sayıları tırmanışa geçti. Bunun üzerine sadece zencilerden oluşan Crips and Bloods çetesi devreye girdi. Cal Dexter daha önce kan banyosu görmüştü ve bundan etkilenecek bir adam değildi. Ama ölü sayısı arttıkça Kobra'nın yaptığı işi bir kez daha sorgular oldu. Kimseyle bilgi paylaşma alışkanlığı olmayan Kobra, yardımcısına duyduğu saygı nedeniyle onu Alexandria'da bir akşam yemeğine davet etti. Calvin, ülkemizde irili ufaklı 400 kadar şehir bulunuyor. Bunların en az 300'ünde ciddi boyutlarda narkotik sorunu var. Marihuana, esrar, eroin, metamfetamin veya kristal met ve kokain. Benden kokain ticaretini çökertmem istendi. Çünkü artık iyice kontrolden çıkmaya başlamıştı. Bu sorunun ana kaynağı sadece bizim ülkemizde kokainden elde edilen karın yılda 40 milyar doları aşması, dünya çapındaysa bunun iki katını buluyor. Bu istatistikleri ben de okudum diye mırıldandı Dexter. Çok güzel ama benden bir açıklama istedin. Paul Devereaux her şeyde olduğu gibi yemek tüketiminde de ölçülüydü. İtalyan mutfağını severdi. Akşam yemeği olarak önünde zeytinyağlı salata, bir tabak zeytin ve incecik bir dilim limonlu pasta vardı. Dexter dönüş yolunda bir lokantada durup adam gibi yağda kızartılmış et yemeği aklına koydu. Böylece bu astronomik miktarlar her kılıktaki köpek balıklarının iştahını kabartıyor. Bu uyuşturucuyu tedarik eden yaklaşık 1000 kadar çete ve ülke içinde bunların 750 bin kadar üyesi var. Bunların yarısı uyuşturucu ticareti yapıyor. Şimdi senin ilk soruna geleyim. Ben ne yapıyorum ve nasıl yapıyorum? İki kadehi de soluk sarı renkli şarapla doldurduktan sonra kelimelerini seçerken kadehini yudumladı. Bu ülkede çeteleri ve uyuşturucuyu yok edebilecek tek bir güç var. Bu sen değil, ben değil, DEA veya FBI ya da onca paraya mal olan bir dolu teşkilat değil. Başkanın kendisi bile değil ve kesinlikle yerel polis değil.
Peki nedir o tek güç?
Kendileri, birbirleri. Calvin, sence son bir yıldır biz ne yapıyorduk? Önce bize bayağı pahalıya mal olan bir kokain kıtlığı yarattık. Planımız böyleydi. Ama bu durum uzun süre devam ettirilemez. Cape Verde'deki o savaş uçağı pilotu, denizdeki o avcı gemileri, bu iş ilelebet sürmez, hatta fazla uzun sürmez. Bizim müdahalemiz seyrekleşince ticaret de eski hızıyla devam eder. Bu kadar büyük kazançlar söz konusu olunca onları uzun süre engellemek imkansızdır. Bizim yapabildiğimiz tek şey kokain tedarikini yarıya indirerek müşteriler arasında büyük bir açlık yaratmak oldu ve bu vahşi hayvanlar aç kalınca birbirlerine düştüler. İkinci olarak bir tuzak kurduk ve bununla bu yırtıcı hayvanların düzgün vatandaşlar yerine birbirlerini yemelerini sağladık.
Fakat bu kan banyosu ülkenin dokusunu bozuyor. Giderek Kuzey Meksika'ya benzemeye başlıyoruz. Çete savaşlarının daha ne kadar sürmesi gerekecek?
Calvin, şiddet hiç eksik olmadı ki. Sadece üstü örtülüydü. Şiddetin yalnızca televizyonda veya filmlerde olduğunu sanarak kendimizi kandırıyorduk. Şimdi açığa çıktı işte. Bir süre için. Çeteleri birbirlerine düşürmeme izin verilirse kendi kendilerini yok ederler ve güçleri uzun bir zaman parçalanmış halde kalır.
Ama kısa vadede...
Ne yazık ki korkunç şeyler olmak zorunda. Bunun gibi şeyleri Irak ve Afganistan'da gördük. Yöneticilerimiz ve halkımız aynı şeyleri burada da görmeyi kaldırabilir mi?
Cal Dexter 40 yıl önce Vietnam'a neler yapıldığını hatırladı.
Hiç sanmam dedi. Şiddet için ülke dışı çok daha uygun.
MS-13'ün yerel klikleri tepelerine çökünce ABD'nin her yerinde Latin Kings üyeleri öldürülmeye başlandı. MS-13 kendilerinin saldırıya uğradığına inanmıştı ve Kings çetesinin hem stoklarını hem de müşterilerini ele geçirmek istiyorlardı. İlk şoku atlatan Kings ise bildikleri tek yolla karşılık vermeye başladı. Bir tarafta Outlaws ve Bandidos, diğer yanda Hells Angels ve ırkçı Aryan biraderlik arasındaki katliam sürerken ABD'nin bir ucundan diğerine saçılan cesetlerin sayısı artmaktaydı. Yoldan geçenler duvarlarda OEAY yazılarını görüp şaşırıyorlardı. Bu Outlaws eyaletlerinde Angel'lar yaşayamaz anlamına geliyordu. Dört çetenin de hapishanelerde çok sayıda adamı vardı ve cinayetler buralara da sıçramıştı. Avrupa'da ise Don'un intikamı yeni başlıyordu. Kolombiyalılar özenle seçilmiş 40 tetikçiyi Atlantik ötesine gönderdiler. Görünüşte bu bir iyi niyet ziyaretiydi. Galicyalıların Los Caneos sotoklarından çeşitli otomatik silahlar satın almak istemişler. Galicyalılar da bunu kabul etmişlerdi. Kolombiyalılar 3 gün içinde değişik uçaklarla geldiler. Bir öncü grup onlara kamp karavanları sağlamıştı. Bu araçlara binip Şubat ayında fırtınaların ve yağmurların altüst ettiği Galicia'ya gittiler. Sevgililer gününe birkaç gün kala Don'un elçileriyle hiçbir şeyden kuşkulanmayan ev sahipleri tarihi Ferrol şehrindeki bir depoda buluştular. Kolombiyalılar silah deposunu beğeniyle gezdikten sonra silahlara şarjörleri takıp ateş açtılar. Deponun duvarlarında yankılanan silah sesleri kesildikten sonra Galicia çetesinin büyük bir kısmı telef olmuştu. Kendi ülkesinde hayvan adıyla tanınan bebek yüzlü Kolombiyalı şef hala can çekişen bir Galicyalı'nın yanına gidip adamın yüzüne baktı.
''Kişisel bir şey değil'' dedi alçak sesle, ''ama kimse Don'a böyle davranamaz.''
Sonra da yaralı adamın beynini dağıttı. Orada daha fazla kalmanın anlamı yoktu. Tetikçi grubu araçlarına binip Hendaye'den Fransa sınırına geçti. İspanya ve Fransa Schengen Anlaşması üyeleri olduğu için sınırlarda kontrol yoktur. Kolombiyalılar Pirenelerin eteklerinden doğuya geçip Languedoc ovalarını aştılar. Fransız Rivierası'ndan çıkıp İtalya'ya girdiler. İspanyol plakalı araçlar hiç durdurulmadı. 36 saatlik yolculuktan sonra kafile Milano'ya vardı. Atlantik ötesine gönderilen Bellezza del Mar'daki kokain balyaları sevkiyat numaralarıyla Essex bataklıklarında ortaya çıkınca Don bütün bu sevkiyatın Essex'e Hollanda kanalıyla geldiğini öğrenmişti. Essex mafyasının tedarikçisi de Ndrangheta çetesiydi. Böylece Kalabriyalılara baş müşteri unvanını veren Don onlar tarafından da ihanete uğramış oluyordu. Tabii misilleme şart olmuştu. İntikam kafilesi yol boyunca onlara burada üstlenmiş bir Bogota ekibinin sağladığı Milano haritasını ve önemli bilgileri çalıştı. Şehrin güneyinde Kalabriyalıların topluca yaşadıkları 3 banlio, Buccinasco, Corsico ve Assago'yu hiç zorluk çekmeden buldular. Buraya göçen Kalabriyalılar kendi bölgelerinin özelliklerini de beraberlerinde getirmişlerdi. Dükkan tabelaları, barlar, restoranlar ve kafelerin hepsinde güneye özgü isimler ve yemekler vardı. Devletin anti-mafya komisyonunun tahminine göre Avrupa'ya giren kokainin %80'i Kalabriya'ya gelir. Fakat dağıtım merkezi Milano ve bu üç banliyosudur. Tetikçiler buraya vardıklarında gece olmuştu. Kalabriyalıların ne kadar acımasız olduklarını hepsi biliyordu. Daha önce hiç kimse onlara saldırmamıştı. Savaştıkları zaman kendi aralarında savaşırlardı. 1985 ile 1999 yılları arasındaki 2. Ndrangheta Savaşı, Kalabriya ve Milano sokaklarında 700 ceset bırakmıştı. İtalya tarihi ünlü mutfakları ve kültürlerinin yanı sıra kanlı savaşlarla da doludur. İtalyanlar Napoli'deki Kara El ve Sicilya mafyasının korkunç olduğunu düşünürler. Fakat Kalabriyalılarla hiç kimse tartışmaz. Bu durum Kolombiyalıların geldikleri o geceye kadar öyleydi. Ellerinde 17 tane ev adresi vardı. Aldıkları talimat yılanın başını ezmek ve çetenin yüzlerce askeri harekete geçirilemeden oradan ayrılmaktı. Sabah olduğunda Naviglio kanalı kızıla boyanmıştı. 17 şeften 15'i evlerinde yakalanıp öldürülmüştü. 6 Kolombiyalı kralın alanı olan ve gençlerin rağbet ettiği Orto Mercato gece kulübüne gitti. Giriş kapısı önünde park eden Ferrari'lerin ve Lamborghini'lerin yanından geçip kapıdaki 4 fedaiyi vurdular, içeriye girer girmez de ayrım yapmadan herkesi yaylım ateşine tuttular. Kolombiyalılardan sadece bir kişi ölmüştü. Büyük bir cesaret gösteren barmen tezgahın altındaki tabancasını çıkarıp saldırıyı yöneten kısa boylu adamı ağzından vurdu. Ardından makineli tabancalardan çıkan 3 mermiyle kendisi öldürüldü. şafak sökmeden İtalyan polisinin özel harekat grubu kriz durumu alarmına geçirildi. İtalya'nın ticaret ve moda merkezinde insanlar polis ve ambulans sirenleriyle uyanıyorlardı. Hem orman hem yeraltı dünyasının yasası, kral öldüğü zaman yaşasın yeni kral demektir. Onurlu toplum ölmemişti ve zamanla kartelle yaptıkları savaş suçlu suçsuz pek çok Kolombiyalının ölümüne yol açacaktı. Fakat Bogota kartelinin benzersiz bir kozu vardı. Her ne kadar bulunabilen kokainin miktarı çok azalmışsa da bu az miktar hala Don Diego Esteban'ın elindeydi. Amerikalı, Meksikalı ve Avrupalı kaçakçılar Peru'da veya Bolivya'da yeni kaynaklar arayabilirlerdi belki. Ama Venezuela'nın batısında başvuracakları tek adam Don'un kendisiydi. Ürünün sevkiyatı eskisi gibi devam etmeye başlayınca kimi seçerse malı o alacaktı. Avrupa ve Amerika'daki her çete o kişi olmak istiyordu. Bunu hak ettiklerini kanıtlamanın tek yolu da yeni kral olup diğer bütün prensleri ortadan kaldırmaktı. Diğer altı dev Ruslar, Sırplar, Türkler, Arnavutlar, Napolililer ve Sicilyalılardı. Letonyalılar, Litvanyalılar, Jamaikalılar ve Nijeryalılar da hazırdılar, hevesliydiler ve şiddete düşkündüler ama daha küçüktüler. Yeni kralla ittifak yapmak için beklemeleri gerekiyordu. Yerli Alman, Fransız, Hollandalı ve Britanyalı çeteler sadece müşteriydiler, dev değildiler. İnternetin uluslararası erişime açık olması ve dünyanın her bir köşesinde incelenebilmesi olmasaydı, Milano katliamından sonra bile Avrupalı kokain kaçakçıları aralarında bir ateşkes sağlayabileceklerdi. Kobra'nın kurmuş olduğu kokain alemi hakkında güvenilir bilgiler veren ve kimliğiyle kaynağı kesinlikle bulunamayan kaynak, Kolombiya'dan aslı olmayan bir haber sızdırdı. Kolombiya polisinin istihbarat şubesinden çıkmış gibi görünen bu haberde, Don Diego Esteban'ın özel bir toplantıda Avrupa'daki savaşı kim kazanırsa onu kayıracağını itiraf ettiği belirtiliyordu. Don böyle bir şeyi hiç söylememişti ama bu haber kıtadaki çete savaşlarını körüklemeye yetti. Üç büyük Rus çetesiyle Sırplardan oluşan Slavlar bir ittifak kurdular. Letonya ve Litvanyalılardan oluşan Baltık çetesi Ruslara düşman kim varsa onlarla anlaştılar. Çoğunlukla Müslüman olan Arnavutlar, Çeçenler, Türklerle birleştiler. Jamaikalı Yardbirds ve Nijeryalılar siyah oldukları için kolayca birlikte çalışabilirlerdi. İtalya'da Sicilyalılar ve Napolililer çoğu zaman düşman oldukları halde yabancılara karşı geçici bir ortaklık kurdular ve böylece kan muslukları açılmış oldu. Avrupa'da olduğu gibi ABD'de de kan dökülüyordu. Avrupa Birliği'ndeki hiçbir ülke bundan muaf olamazken en ağır hasar pazarın en büyük ve zengin olduğu yerlerde gerçekleşti. Medya insanlara neler olduğunu açıklamaya çalışıyordu. Dublin'den Varşova'ya kadar ardı kesilmeyen cinayetler işlenmekteydi. Hesaplaşmak için aniden baskına uğrayan lokantalarda ve barlarda turistler çığlık çığlığa kendilerini yere atıp makineli silahların mermi yağmurundan kurtulmaya çalışıyorlardı. Londra'da İçişleri Bakanı'nın dadısı minik bebeğini Primrose Hill'de gezdirirken çalıların arasında bir ceset buldu. Başı yoktu. Hamburg, Frankfurt ve Darmstadt'ta her gün her gece sokaklarda cesetler görülüyordu. Fransız nehirlerinden tek bir sabah boyunca 14 ceset çıkarıldı. Bunlardan ikisi zenciydi. Diğerlerinin diş yapısı onların Fransız değil, doğulu olduğunu kanıtlamıştı. Silahlı çatışmalarda herkes ölmüyordu. Ambulanslar ve hastanelerin acil servisleri dolup taşmaktaydı. Artık gazetelerde Afganistan, Somali korsanları, sera gazları ve müflis bankerler haber olmuyor. Bunun yerine hükümetin yetersizliğine aykıran sert manşetler alıyordu. Polis müdürleri amirlerinden fırça yiyip kendi memurlarına fırça atmaları için gönderiliyordu. Avrupa'daki 27 parlamentodan politikacılarla Washington'daki kongre üyeleri kararlı bir duruş göstermek istediler. Ama seçmenleri kısa zamanda onların da ne kadar yetersiz olduklarını gördüler. Politik tepkiler önce ABD'de sonra Avrupa'da başladı. Amerika'da her belediye başkanının, kongre üyesinin ve senatörün telefonu öfkeli veya korku içindeki insanların aramalarıyla tıkanıyordu. Medyada konunun uzmanı olarak bilinen asık yüzlü adamlar günde 20 kez ekrana çıkıyorlardı ve hepsi de farklı görüşteydiler. basın toplantıları yapmak zorunda bırakılan polis müdürleri kaçacak delik arıyorlardı. Polis sayısı gibi ambulans sayısı da yetersiz kalmıştı. Morglarda yer bulunamıyordu. Üç şehirdeki buzhaneler sokaklardan delik deşik olmuş, otomobillerden ve buz gibi nehirlerden çıkarılan cesetlere tahsis edilmişti. Her iki kıtadaki insanlar hırs ve açgözlülükle beslenen şiddet çıldırtana kadar yeraltı dünyasının bu kadar şoke edici, korkutucu ve mide bulandırıcı olabileceğini tahmin edemezdi. Ceset sayısı her kıtada 500'ü aşmıştı. Kendi yakınları dışında gangsterler için kimse yas tutmaz ama çapraz ateş arasında kalan siviller de hayatını kaybediyordu. Bu kurbanlar arasında çocuklar da vardı. Tabloid gazeteler halkın öfkesini yansıtmak için sözlüklerden yeni sıfatlar aramak zorunda kalmıştı. 30 ülkede derin yara izleri açan bu iç savaşın asıl nedenini televizyonda açıklayan kişi gösterişsiz bir akademisyen ve suç bilimcisi oldu. Sakin bir ifadeyle ciddi bir kokain kıtlığı yaşandığını ve eldeki çok az miktar için kurtların birbirini yediğini söyledi. Kristal met, eroin ve metamfetamin bu boşluğu da dolduramazdı. Kokain çok uzun zamandan beri çok kolayca elde ediliyordu. Toplumun büyük bir kesiminde artık sadece keyif maddesi olmaktan çıkmış, bir zaruret halini almıştı. Muazzam servetler kazandırmış, daha da kazandırması bekleniyordu. Her iki kıtada yılda 50 milyar dolar getiren bir endüstri ölmekteydi ve bizler yıllardan beri hiç engellenmeden aramızda yaşayan bu canavarın şiddetli ölüm çırpınışlarına şahit oluyorduk. Şoke olmuş televizyon sunucusu profesöre teşekkür edip programı bitirdi. Bundan sonra halkın yöneticilere olan mesajı değişti. Artık daha net oldu. Ya bu sorunu halledin ya da istifa edin. Toplumlarda çeşitli düzeylere varan krizler olabilir. Fakat politikacıların dolgun maaşlı işlerini bırakmalarına yol açacak bir kriz kadar kahredicisi yoktur. Mart başında Aleksandria'daki Zarif Evin telefonu çaldı.
''Sakın kapatayım'' deme dedi Beyaz Saray Kurmay Başkanı.
''Aklımdan bile geçirmem Bay Silver'' diye karşılık verdi Paul Devereaux. İki adam da birbirlerine hitap ederken resmi ifadeyle ''Bay'' diyorlardı. Aslında bu hitap tarzı modern Washington'da artık hiç kullanılmazdı. Her iki adam da samimiyetten hoşlanmadığı için numara yapmalarına da gerek yoktu.
''Lütfen bu akşam saat 6'da Beyaz Saray'da bulunabilir misin? Bu daveti kimin adına yaptığımı tahmin edersin herhalde.''
''Memnuniyetle Bay Silver'' dedi Kobra ve telefonu kapadı. Aslında hiç de memnun olmamıştı ama kaçınılmaz olduğunu da biliyordu.
25. ayrımın sonu. Sayfa 352.